Neden filmimi çekemiyorum podcastinin bu bölüm konu Seda Özkaraca. Seda'nın benim için çok özel bir yanı var. Çünkü geçtiğimiz ikinci sezonda Ali Kemal Güven'le birlikte Yapım Lab'ın ilk öğrencilerinden. Ve ilk günden beri genellikle herkes yönetmen olmak ister, senarist olmak ister, oyuncu olmak ister. Seda hep yapımcı olmak istiyordu, meslektaşım. Kendisine hoş geldin diyorum. Ya,
benim için herhalde bundan daha büyük bir ödül ve onur olamaz sizin bana meslektaşım demeniz.
Ama ne kadar güzel şeyler yaptın, şimdi konuşacağız. Bu kadar genç yaşında, çok gençsin. Aslında en verimli çağlarındasın.
Kesinlikle öyle.
Çünkü bana geldiğinizde yaklaşık 15 yıl önceydi.
Tabii.
Bu enerjin aynıydı. Hiç değişiklik yok. Şimdi sen aslında İstanbul'da doğuyorsun.
Evet.
Sonra Akademi İstanbul ve New York Dijital Film Akademi'de film ve video prodüksiyon bölümünü bitiriyorsun.
Ali Kemal'le tanıştığımız yer.
Bu New York Film Akademi'de
evet,
mi oldu?
Evet, burada böyle bir film workshop'ıydı. Orada zaten Ali Kemal'le tanıştık. Orada da zaten ilk öğrenci filmimizi yaptık. Sonra da o gün bugündür herhalde bir 17-18 yıldır devam ediyoruz.
Beraber çalışıyorsunuz biliyorum. Aynen. Zaten bana geldiğinizde de bir film denemesi yapmıştınız. Öyle hatırlıyorum.
Evet.
Peki biraz şeye gideceğim. İstanbul'da doğdun, büyüdün. Yani sinemacı olma fikri nasıl gelişti sende Seda?
Yani aslında benim etrafımda çok fazla sinemayla ilgili ilişkilendirilebilecek birisi yoktu. Benim annem de babam da ikisi de terzi. Hani bambaşka bir dünyadan aslında insanlar. Sadece şöyle bir şey, özellikle ergenlik zamanında ben tek çocuğum ve neredeyse yani bütün yani ergenlik ve büyüme zamanım tek başıma geçti. Annemle babam da ben kötü alışkanlıklara düşmeyeyim diye bana bir hobi edindirmek istedi ve bu da film oldu aslında.
Ne kadar güzel.
Film izlememi o dönemde sağ olsun finanse ettiler ve yani hemen hemen herhalde her okul çıkışında falan film izliyordum ben aslında. Hı-hı. Ortaokul ve lise döneminde. Hı-hı. O beni çok fazla aslında ne yapmak istediğimi ve nasıl bir şeyin içinde olmak istediğimi o dönemlerde aslında çok erken yaşta anladım gerçekten de. Onun dışında da hani başka bir şey yapmayı, başka bir iş yapmayı ya da kendimi farklı bir dalda ifade etmeyi aslında hiç hayal etmedim, hiç düşünmedim.
Onlar da bunu desteklediler.
Çok,
yani
çok,
bu
çok.
Liseden sonra bu eğitimleri almanı da desteklediler.
Kesinlikle evet.
Bu müthiş güzel bir şey olmuş.
Peki, en büyük şansım bence zaten onlar yani aile
evet,
desteğinin olması.
Evet, ben de aslında evet benziyoruz o konudan da. Galiba öyle mi? Ondan mı yapımcı oluyoruz biz? Nedir? Desteklenen çocuklar olarak. Ama sen tabii sektöre giriyorsun. Ali Kemal'le çalışıyorsun ama sektöre giriyorsun. Çanakkale yolun sonunda uygulayıcı yapımcı oluyorsun. Ve de aslında setleri görüyorsun.
Evet.
Şimdi burada şunu merak ediyorum. İlk setlere girdin. Yani hani okullarda gördüğün setleri. Hı-hı. İlk profesyonel sette girdiğinde neler hissettin? Nasıl bir duyguydu?
Ya çok etkilenmiş. Ben ilk setimde çok etkilenmiştim. Hayat Bilgisi dizisinin setine girdim ben. Ve benim aslında yani yapımcılık başlıklı bir dala geçmeden önce yaklaşık herhalde bir 9-10 yıl hiç aralıksız bir reji asistanlığı dönemim oldu ki. Evet. Yani benim hayatımda da kariyerimde de aslında en değerli bence chapter aslında orası yani. Daha çok 9-10 yıl boyunca non-stop aslında ben dizi filmlerinde reji asistanlığı yaptım.
O işleri nasıl bulmuştun?
Aslında tamamen kendim çabalayarak buldum. Hı. Çünkü hani çevremizde çok fazla öyle insanlar yoktu. İşte post şirketlerine gittim, kamera rental şirketlerine gittim. Bir şekilde o setin herhangi bir yerinde bir parçası olabilmek için. Bütün şirketlerin kapısından aslında şu anda da neredeyse yaptığım gibi aslında dolaşıyordu.
Olay başka döndü. Evet, onu konuşacağız ama şunu söyleyeceğim. Yani şirketlere gidip ben burada çalışmak mı istiyorum diyordum.
Tam olarak öyle. Mesela şeylere bakıyordum. Dizilerin sonundaki kredilere bakıyordum. Çok fazla işte bugün olduğu gibi orada işte kampanyaların isimleri çıkıyordu. Bunlar işte yapım şirketleri de olabilir. Rental şirketleri de olabilir. Hepsini tek tek gezdim hatırlıyorum. Bazılarını tek başıma gezdim. Bazılarını annemle beraber gezdim. Ve sette bir görev aslında istiyordum yani. Başlığı hiçbir zaman değildi. Bilmediğim için de reji asistanı olayım ya da yapım asistanı olayım gibi bir başlık o zaman için tanımlayamıyordum. Ama bir tane post şirketi sahibi, adını şirketin asla hatırlamıyorum ama Özgür'dü adamın adı. Beni Hayat Bilgisi'nde stajyer olarak rejiye soktu ve zaten ben oraya girdiğimde tutundum ve asla oradan çıkmadım aslında.
Aslında tabii reji de ilk başlangıç için hiç de kolay
çok
değildir
sertti,
yani.
Çok sertti.
Her aşamayı ben de yani tamamen öyle girdiğim için biliyorum. Sert bir
çok,
çalışma
çok
ama çok da eğitici.
İyi ki reji departmanından başlamışım. Hmm. Yani ola ki hani o an boş mesela yapım departmanından başlamayı tercih etmezdim açık konuşmak gerekirse. Bugün baktığımda yani iyi ki reji departmanından başladım. Çünkü bütün resmi aslında çok daha iyi görebiliyorsunuz bence rejide çalışıyorken ve bütün departmanların işlerine de aslında hakim oluyorsunuz. Birazcık tabii. O görevi de beraberinde getiriyor.
Devamlılık mı yapıyordun? Time code mu yapıyordun?
Önce runner olarak başladım. Sonra o zaman sufle veriliyordu. Çünkü dublaj yapılıyordu dizilere. Sufle, aslında her şeyi aynı anda yaptım. Time code tutuyordum. Arada kostüm devamlı tutuyordum. Aynen. Her şeyi yapıyordum aslında. Hani bir stajyere ne verirlerse hepsini bana veriyorlardı yani.
Aslında tabii bu orada sana o şansı veren insanlar.
Kesinlikle.
Yani hepimizin hayatında öyle birileri oluyor.
Evet.
Peki reddedildiklerin oldu mu?
Çok fazla oldu. Yani nasıl anlatayım? Yani çok fazla reddedildiğim tabii ki de oldu. Mesela özellikle bir yerden başlıyorsunuz. Mesela atıyorum ben işte stajyer olarak başladım. Ve doğal olarak o besin zinciri içerisinde yükselmek istiyorsunuz. Bir tabii. Chapter'a çıkmak istiyorsunuz. Oralar gerçekten çok çok zor. Mesela stajyer olarak girdiğim işte ben yükselemediğimi anlayınca aslında benim için zor ve tehlikeli olan sulara girmeye başladım. Başka setlere, başka yapım şirketlerine zıplamaya başladım. Zor bir karardı. Yani safe hissettiğim, güvende hissettiğim alanda kalabilirdim aynı şekilde. Başka deneyimlere açık olduğum için başka yerlere zıpladım. En zoru bir üst pozisyona çıkmak ve bir şeyleri birazcık daha title olarak elde edebilmekti aslında her zaman.
Evet, onu yükselterek bir taraftan da Ali Kemal'le hayal kuruyorsunuz.
Evet.
Ve aslında siz bir tane bir kendiniz videoyla bir sanıyorum film çektiniz.
Öğrenci filmi.
Öğrenci filmi çektiniz.
Tanıştığımız okuldaki
beraber,
öğrenci
evet.
filmiydi.
Ama bence o da hani çok cesaretli bir iş. Sen sürekli çalışmaya devam ediyorsun. İşte Ali Kemal Amerika burası
evet.
gidiyor, geliyor, o oyunlar yapıyor filan.
Evet.
Ama yaklaşık 10 yıl önce Cahide Devekuş'un Açık Evliliği
evet.
ki şu anda gösteriliyor.
Evet,
değil
şu
mi?
Anda Mubi'de yayında.
Gösteriliyor. Ve Çukur. Şimdi bu iki filmi yapıyorsun ve artık yola çıkmış oluyorsun.
Evet.
Biraz o süreci, ben Cahide Devekuşu'nun hikayesini Ali Kemal anlattı ama yani kocaman bir yapım, hiçbir şey yok.
Evet, bu arada.
Büyük bir deneyim.
Evet.
O riskleri alırken nasıl yaşadın?
Ya bir kere bütün kariyerimdeki en zor işlerden bir tanesi Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği'ydi gerçekten
evet.
de. Ve iyi ki yaptım dediğim işlerden de bir tanesi bu arada. Şöyle oldu aslında, Ali Kemal o dönem Amerika'daydı ve okulu bitmişti, aslında staj yapıyordu Amerika'dayken. Ve orada bir tane aslında kısa metraj film yazdı. Ve o aslında Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği değil, Elaine's Open Marriage'ti ve orada onu aslında yapacaktı. Hatta auditionlara başlamıştı, bir şeyler orada bir devam ediyordu aslında ama prodüksiyonu gerçekleşemedi. Ve tam da o işte Türkiye'ye dönme arifesindeyken ben ona şey dedim. Ya sen bunu Türkiye'ye adapte et, gel ben işte hani bakanlığa başvurayım, biraz işte para arayayım, biraz şu an sahada bulunan network'ümden en azından birazcık hani destek isteyeyim ve projeyi burada yapalım yani hani en azından proje hayata geçsin aslında kısmındaydı yani. Çok da zor bir projeydi çünkü Ali Kemal sağ olsun şeyi çok seviyor. Art Direction'ı, Production Design'ı, yüksek filmler üretmeyi
yani,
çok seviyor.
Yani evet canım, pahalı film seviyor.
Evet bu arada.
Ve çok ekonomik şekilde hallediyorsunuz bunu. Yani onun bir sırrını anlat burada dinleyenler.
Film bir kere şeyde geçiyordu. Daha doğrusu orada geçmedi ama biz oraya kurguladık. En uygun mekan orada olduğu için Heybeliada'da bir oteli aslında kapattık. Tarihi bir oteli kapattık.
Hatırlıyorum.
Ve yani zar bela zor bela bize sponsor olmalarını sağladık. Ve bizim aslında birçok kalemimizi o anlamda üstlendiler. İşte konaklama sponsor oldular. Bütün oyuncular orada konakladı. Bize işte catering'i sağladılar. Zaten çekim için bir fee almadılar sağ olsun. Bizden sonra da kapandı gerçi otel ama. Kültür Bakanlığı'nın o dönem hatırlamıyorum. 10 ya da 15 bin gibi bir rakam.
Hatırlıyorum, bir küçük destek almıştık.
Öyle bir destek almıştık ama okey bence hani.
Bence değerli bir motivasyon için.
Kesinlikle öyle. Bir de mesela ben o filmin bütçesini hala hatırlıyorum. 10 yıl önce o filmin bütçesi 40K civarındaydı. Aslında Kültür Bakanlığı'nın desteği de bir yeri kapatıyordu
40K
aslında.
40K derken
40 bin lira.
40 bin lira evet, tamam.
40 bin liraydı. Aslında o dönem için bir kısa metraj film için maliyetli bir işti.
Tabii.
4 ya da 5 gün adada çektik. Çok çok zor bir işti.
Hay bir de başka bir araya gireceğim. Kast kolay bir kast değil. Yani hepsi çok tanınan oyuncular.
Evet.
Tamamen gönüllü olarak o işe giriyorlar.
Evet.
Ve onları yönetmek de, yani ben derslerde hep söylediğim bir şey var. Yani ilk filmlerinizi yaparken hani çok bilinen kastlarla çıkmayın. Çünkü işiniz daha zorlaşır
evet.
diye. Bu çünkü maliyet de arttırıcı. Yani
doğrusu,
onlar hiçbir ücret almasa
doğrusu.
Bile maliyet arttırıcı bir
kesinlikle,
şey.
Kesinlikle
rahat
evet.
ettirmen
onlarla
gerekiyor.
Onlarla gelen bir
tabii.
prodüksiyon paketi var gerçekten
tabii.
de yani. Ya bu bize çok fazla geliyor. Yani Cahide'den itibaren şu son yapacağımız işlere kadar hep karşımıza çıkan bir şey ama galiba bu bizde Zeynep Hanım biraz Ali Kemal'le organik olarak gelişti. Hiçbir zaman bizim için bir soru olmadı. Yani onları ikna edebilecek miyiz? Onları işte ağırlayabilecek miyiz? Ya da işte bir şekilde onları handle edebilecek miyiz? Ama gerçekten de organik olarak bizde soru işareti olmadı. Ve zaten biz aradığımızda bir şekilde evet ikna ederiz ve bizle bir şekilde çalışırlar şeklinde canım, bir dili özgüveni.
O konuda size hiçbir şey demiyorum. Türkiye'de bilinen oyuncuların her birini arıyorsunuz.
Evet bu arada.
Tekliflerle gidiyorsunuz. Bu şimdi yeni bir şeydi yani. 15 evet. sene önce de böyle işte Ali Kemal de anlattı. Evet, Yıldız Kenter'i aradım diyor. Öğrenciydim diyor. Ben biliyorum işte Zuhal Olcay'a gidiyorsunuz. Evet, herkesi bir şekilde tanıyorsunuz.
Öyle bir yani deli cesaretiniz
evet, işte var. Meral Çetinkaya'ya gidiyorsunuz. Evet. Nüket Duru'ya gidiyorsunuz. Evet. Yani bu deli cesareti değil. Bence bu güzel bir cesaret. Evet. Yani eşit ilişki geliştirmek benim çok önemsediğim ve kendi işine güvenmek.
Kesinlikle
yani
öyle.
Yani bu olduğunu düşünüyorum. Çok insan hani ya beğenilir mi beğenmez mi ya o da değil. Gidip bir de istediğinizi evet. alabiliyorsunuz yani bu da önemli
ya
bir şey.
Ya çünkü şöyle bir şey, bir projemize gerçekten güveniyoruz. O dediğiniz gibi çok önemli bir şey. Bir de şöyle bir şey, teklif götürdüğümüz kişinin gerçekten o proje için en uygun kişi olduğunu da o bazen belli aşamaya kadar göremese de biz gerçekten görüyoruz ve inanıyoruz. Ve bir yerden sonra onunla tanıştığımızda sanırım o inanmışlık duygusu ona da geçiyor ve o da bizim kadar artık o projeye inanıyor oluyor bence. Hı hı. Ve projeye dahil oluyor. Ben hani öyle tanımlayabilirim bunu.
Bu çok çok güzel bir şey. Ben çünkü bunun çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ki zaten yaptığınız hem filminizde hem de aslında Özgürsün, birazdan geleceğiz oraya. Hı hı. Bu çok önemli. Tabii ben burada şunu söyleyeceğim, hani gördüğümüz hani ilk görüşmeler vesaire, ama hayallere gitmek için hızlı olmadığını biliyorum.
Evet.
Ama hep çok kararlısınız. Mesela şeyi hatırlıyorum, bunu Ali Kemal'e de söyledim. Hani ilk derslerde ben projenin gelişmesi için bir süreye ihtiyacı var deyince ikiniz birden böyle bir yıkılmıştınız. Yani biz o kadar değiliz, hemen yarın sete girmemiz lazım. Şimdi anlıyorsun herhalde
çok
değil mi?
Çok iyi anlıyorum. Çok çok çok iyi anlıyorum. Peki. Hele ki şu anda.
Şimdi sana şunu soracağım. Hani yaratma cesareti, sen aynı zamanda kendini yaratıcı yapımcı olarak da konumluyorsun. Ve aslında çok da güzel yönetiyorsun. Ben her zaman bir şekilde bu 15 yıldır sizin yolculuğunuzun tanıklarından bir tanesiyim. Ne mutlu bana. Şimdi bu yaratma cesareti, yani çünkü yaratırken illa yani Ali Kemal'le çalışıyorsun ama bir taraftan da ona bir dünya, o istediği evet. dünyayı yaratman gerekiyor ona. Burada nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz ve bu yaratma cesaretini, karşılıklı fikirlerinizi nasıl konuşuyorsunuz? Nasıl bir olayın stratejisine karar veriyorsunuz?
Ya bir kere şey, tabii bizim şu avantajımız var diğer ortaklık yapılarından. Ya çok uzun süredir en yakın arkadaş olmamız da tabii ki de çok büyük avantaj. Dezavantaja da dönüşebilirdi bu arada. Bizim için tabii. dönüşmedi ama dönüşme potansiyeli tabii. de genelde olabiliyor. Bir kere bence en önemli kısmı şu, Ali Kemal ve bizim dinamiğimizde. Yine bu tabii ki de zaman içerisinde oturdu. İkimiz de hiçbir şekilde karşı tarafın alanını ve çizgisini ihlal etmiyoruz. O tarafa geçmiyoruz ve oraya zarar verecek herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani artık kafamızda o düşünce bile yok. Zaten organik olarak o aslında... orada ilerliyor. Yani bir şeyi hayata geçirmek konusunda da şöyle, Ali Kemal zaten şey, fikir ve proje fabrikası bence. Yani hani inanılmaz çok fazla projesi var. Ama şey oluyor, mesela projeleri önümüze koyduğumuzda zaten şeyi görüyoruz. Şu an hangi proje ve hangisi için belki de doğru zaman ve belki de hangisi için doğru değil, hatta belki de hangisini yapmamalıyız. Aslında bunu daha fazla tartışıyoruz. Çünkü bazen de bazı projeleri yapmamak ve onlardan hani
beklemek gerekiyor.
Ya da bazılarını beklemek gerekiyor gerçekten de.
Şimdi burada tabii çok güzel bir şey var. Tabii sen boş durmuyorsun. Hep reklamlarda da çalışıyorsun. Yani ben ona çok faydalı, yapımcılık kaslarını çalıştırıyorsun. Yani diyorum ki nasıl vücudumuzun kaslarını çalıştırdığımız evet. gibi mesleki kaslarımızı da böyle bir şey durdurmamamız lazım. Buna çok inanıyorum. Ben de çok inanıyorum. Dolayısıyla Witchcraft filmi kuruyorsunuz.
Witchcraft'ı kurduk.
Evet. Ve sonra birdenbire bir film çıkıyor ortaya. Çilingir Sofrası. Şimdi burada o bölümde de söyledim ama ben bir gittim. Sizin olduğunuzu biliyorum. Çektiğinizi biliyorum. Adana'ya bir gittim film festivaline. Sizle hemen kucaklaştık falan. Biraz sonra bana dediler ki ya çok iyi bir film var falan falan. O gece göremedim. Sonradan gördüm. Hakikaten o filmi yapıyorsun. Şimdi bu bir mucize, altını çizmek istiyorum. Toplam 4 gecede mi çektin?
5 gecede çekiyorsunuz. 5 gecede 5'er saat çalışarak çektik.
Yani,
çok zordu.
Evet. Neredeyse 24 saat çalıştık gibi bir şey. Aralıksız. Yani şimdi bunu bir tabii ki yönetmenin çok çalışkanlığı kesinlikle. Önemli ama bu bir yapımcılık evet. başarısı aynı zamanda. Burada mesleğimizin önemini bir altını çizip bizim mesleğimizi anlamıyorlar diye hala böyle bir şey deyip. Dolayısıyla şimdi karar vermeniz, gitmeniz işte çok güzel işte Barış Gönenen ve Ahmet Rıfat Şungar çok değerli iki arkadaşımız. Ecrin var, Bolkar. Onları da anmış olalım buradan hepsini. Ama nasıl bir sistem, yani hiç mi bir şey, yani tabii ki herkes çok inandı projeye. Kaç kişilik bir ekiptiniz mesela?
Aslında çok kalabalık bir ekip değildik ve aslında herkes de inanmadı projeye. Aslında çok böyle negatif bir yerden aslında proje başladı.
Aa, biraz anlatsana bize.
Şöyle başladı. Ali Kemal zaten projeyi yazmıştı, Çilingir Sofrası'nı, ve biz hani çekmek istiyorduk ve Ali Kemal'le oturduk. Biz bunu nasıl çekebiliriz? Ya belli ki biz bunu işte klasik belli alışkanlıklarla belli yerlerden fonlayarak çekemeyiz. Ve daha da önemlisi, biz bunu hemen çekmek istiyoruz. Çünkü evet, kısa metraj filmlerimizi yaptık ama bir hani evet, biz uzun metraj olarak ne yapıyoruz ve kendimizi nasıl ifade ediyoruzu hızlı görmek istedik açıkçası. Ama proje zaten bir queer hikayesi de olduğu için çok çok fazla, yani kamera önü, kamera arkası, işte kanal satışları için görüştüğümüz yerlerden falan, ya yani neredeyse hemen hemen herkes çok fazla negatif ses fısıldamaya başladı ve aslında onlar bir yandan güven kırıcı noktaya doğru da gidiyordu, gitmiyor değildi, yalan söyleyemem. Ama bizim için Ali Kemal ve benim için önemli olan şey şu: ya yapacağız ya yapmayacağız noktasına dedik ve en sonunda el sıkıştık ve biz bunu yapıyoruz noktasına geldik. Barış zaten Ali Kemal'le tanışıktı ve uzun süren bir arkadaşlığımız da zaten vardı. Projenin en başından beri vardı ve projenin bir maksimum ben bunu nasıl finanse edebilirim ve neye mal edebilirim ve kendi kasamdan nasıl bunu çevirebilirim planlaması yaptık Ali Kemal'le. Ve evet, biz bunu ancak 5 gecede çekersek ve bu şekilde çekersek yapabiliriz ve hayata geçirebiliriz noktasına geldik. Tabii ki de şey çok önemli bir şey burada. Bu yapımcılık kası dediğiniz, özellikle reklamın sağladığı kasın çok büyük bir faydası oldu.
Yönetmek o süreci.
Kesinlikle, yani benim için Çilingir Sofrası'nı, prodüksiyonunu yapmak, prodüksiyonel kısmı için aslında neredeyse hiç zor değildi diyebilirim.
Tabii.
Hakikaten çok çok hızlı ilerledi.
Oyuncularla nasıl, oyuncularla iletişim nasıl oldu? Yani onların da gelip bunu kabul etmesi, oynaması
çok
değerli.
Oyuncu kısmı çok zor geçti. Özellikle hatta sadece Ahmet Rıfat'ın rolü için biz çok çok zorlandık gerçekten. Bizim için bir sektör dersi oldu diyebilirim. Benim için de, Ali Kemal için de yani. Hatta daha çok da şeye gittik böyle. Daha çok festival filmlerinde oynamış. Hani bu alışkanlığı olan, bu tekst senaryoyu anlayacak, bizimle collaborate edebilecek isimlere gittik. Ama çok farklı feedbacklerle gerçekten karşılaştık. Birazcık şey, ümit kırıcıydı. Ama en sonunda Rıfat'la biz tanıştığımızda, evet, yani Ali Kemal'de ben de hani farkına vardık ki bu zaten hani rol onu bekliyormuş gerçekten de yani. Sağ olsun ikisi de, iki oyuncu da ve diğer oyuncular da elini taşın altına koydular ve çok sahiplendiler filmi.
İşte bence zaten en önemli gerçekten durum o. Yani işte o ruhu yaratmak da orada bir şey.
Yani catering için gelen kişi bile projeyi sahiplenmişti, öyle söyleyeyim yani.
İşte
hani
ben demin onu...
Sokağı kesmekle ilgileniyordu bir anda.
Geceleri
yani
çalıştınız değil
geceleri
mi?
Geceleri çalıştık, pandeminin sonuna doğruydu. Bu mekanların işte akşam 9-10'dan sonra kapandığı...
Hesaplar alınacak.
Tam olarak öyle bir dönemdi. Ve biz şey yaptık. Sofya'nın zaten haftada bir gün kapalı bir günü vardı. O gün girdik, pre-light yaptık ve bütün teknik malzemeyi içeriye kurduk. Mesela gündüz müşteriler gittiğinde aynı buradaki gibi bir setin altında aslında meyhanede oturup yemek yiyorlardı. Onlar çıktığında ben de dahil olmak üzere bütün ekip içeri giriyorduk ve onların aslında masalarını da biz düzenliyorduk ki hemen hızlıca içeri girelim diye yani.
Tabii canım, hani o işin fıtratında olan bir şey.
Ama zor işti gerçekten. Zor, Ali Kemal için daha çok zorlayıcıydı ama.
Evet, orada da yani çünkü biz zaten hani o gerekeni yapıyoruz ama yönetmenin orada
gerçekten
o enerjiyle oyunculuk.
Kesinlikle
bir de
öyle.
Çok oyunculuk üzerine bir iş yani tamamen. Evet. Tabii o senenin filmi oldu. Ödüller üstüne ödüller. Zannederlerken ödüller gelince kapılar şırlak şırlak şırlak açılıyor. İşte gel burada onu açıklayalım. Ödüllerin olması iyi bir görünürlük.
Kesinlikle.
Ve bilinirlik sağlıyor.
%100.
Ama kapılar açılıyor mu? Hayır. Anlat bakalım.
Kesinlikle öyle. Biz Çilingir Sofrası'nı yaptığımızda paralelde aslında Özgürsün de ilerliyordu.
Evet.
Şimdi Çilingir Sofrası'nı yaptığımız zaman tabii ki de işin festival kısmı, ödüller falan tabii ki de çok mutlu edici yani. Hani
manevi olarak çok,
çok
büyük bir tatmin.
Çok yani hayatımın en mutlu anlarıydı gerçekten de yani. Yani izleyiciyle buluşması filmin yani. Ama günün sonunda biz de bir takım işte en azından onayları daha hızlı alabileceğimizi, bir sonraki projelerimizi çok daha hızlı yapabileceğimizi, çok daha hızlı sete girebileceğimizi planlarken hiç de öyle olmadı açıkçası yani. Hani bir sektör gerçeği olarak ve şey, ama bu sefer de bu yani bir önceki alışkanlığımızı değiştirmeyi öğrendik Ali Kemal'e. Daha önceki, geçmişteki 15-16 yıllık deneyimimizde ve çalışma motivasyonumuz şu şekildeydi. Yaratalım ve bir an önce yapalım ve hızlıca görünsün ve bir karşılığı olsun şeklindeydi. Şimdi bu sefer biraz strateji değiştirdik. Çünkü doğru olanın şu an için bu olduğunu artık düşünüyoruz. Evet, şu anda yapmak istediğimiz ve çok yüksek olduğumuz projeler var. Ama belli bir zamanı var. Doğru bir timeline oturması lazım. En doğru kişilerle olması lazım ve doğru zamanda görünür,
evet,
olması lazım.
Bunların hepsi deneyim işte.
Kesinlikle o deneyimi kazandırdı bize.
Aslında tabii seni burada şunu söyleyeceğim. Şimdi çilingir sofrasını yaparken, daha önce reklam yapıyorsun. Çilingir sofrasını yaparken, eş zamanlı yani bitirirken aslında özgürsünü de yapıyorduk, evet, dedin. Şimdi aslında burada şöyle bir şey ya. Bu çağın yapımcısı ve yönetmeninin mutlaka farklı disiplinlerde üretim yapıyor ve onu birbirine dönüştürüyor olması
ben
gerekiyor diye düşünüyorum.
Değil mi? Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum.
Çünkü öbür türlü çok zor ve yorucu bir süreç. Çünkü öyle bir endüstri olmadığı için, yani aslında endüstriler arası geçişlerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Öyle.
Yani sektörler arası geçişin diyelim. Peki burada sizin Witchcraft filminin mottolarından bir tanesi, eğer yanlış bilmiyorsam, queer filmler yapmak.
Doğru.
Bu çok cesaretli bir karar.
Evet.
Çünkü hani Türkiye'de ayrımcılık üzerine, yani biz işte kadınlarla fırsat eşitliğini konuşuyoruz pek çok, ama queer sinema noktasında bu kadar kararlı olmak çok değerli bir şey. Öncelikle kutluyorum.
Teşekkür
yani bu
ederiz.
Çok değerli bir şey. Benim de ilk filmimin Lola ve Bilgi,
evet,
Kit olduğunu
bu
düşünürsen buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum ki bu hayatınızı çok zorlaştırıyor.
Kesinlikle öyle.
Bir taraftan da baktığımızda işte çilingir sofrası olsun, hatta işte aslında özgürsün olsun, kullandığınız karakterler, yaptığınız şeyler, hani o mottodan hiç ayrılmıyorsunuz.
Kesinlikle o queer dünyaya
queer
hizmet
dünyaya
ediyor.
Bir hizmet eden, evet, bir tarafı oluyor,
evet,
ki iyi ki oluyor. Burada ne gibi engebelerden geçiyorsun? Biraz onu duymak isterim açıkçası.
Şöyle, bir kere bizim hani buna karar vermek istememizin sebeplerinden bir tanesi de aslında duygusal motivasyon olarak da şu. Biz aslında bu tarz projeleri izlemeyi de seviyoruz. Hani
evet,
başkaları
tabii
ürettiğinde de gerçekten bizi direkt en fazla yakalayan projeler bunlar oluyor. Ve biz de bu tarz projeler ürettiğimizde çok daha kararlı bir şekilde aslında o projelere sarılıyoruz ve daha hızlı aslında hayata geçiyor. Ama tabii ki de özellikle de şu son herhalde 5 yılda diyeceğim. Tabii ki de daha evveliyatı da var ama gittikçe zorlaşıyor. Yani en büyük challenge bence finans yaratılması. Zaten hani yanına hani bir ikincisini koyarken bile tereddüt ediyorum ama diğerini de sayacak olursam o da şu. Finans yarattınız, çektiniz. Türkiye için söylüyorum. Dünyada zaten festivallere yollarsınız. Dünya satışlarını zaten yaparsınız. Ama Türkiye'de bir dijital kanala satabilir misiniz? Ya da satabilecekseniz hangi sınırlar içerisinde o hikayeyi anlatabiliyor olmanız gerekiyor gibi çok çok çok çok çok alt başlıklı bir
bunu
durumu var.
Bunu çok anlıyorum çünkü, evet, mesela benim dün konuğum Can Evren oldu. Onun da benzer herhangi bir farklı bir şey yaratmaya kalktığınızda belli dirençlerle
var
karşılaşıyorsun.
Kesinlikle.
Bu ama hiçbir zaman
eminim siz yaparken de öyleydi bu arada. Yani
tabii
çok
canım.
Büyük değiştiğimiz
tabii
yani.
Ama işte aradan geçen neredeyse 30 seneye yakın zamanda insan değişmiş olmasını da ümit ederdim
evet,
diye söyleyeyim. Peki birazcık şeye girmek istiyorum. Senin kendi hayatında onaylanmayla ilgili mesela nasıl? Yani
çok ilginç,
onaylanma, evet, seni nasıl, yani bütün bunları yaparken kendi kalbinden geçiyor. Kendi kalbinin onaylaması mı, yoksa birilerinin onayına muhtaç bir hissiyat yaşıyor musun?
Ya
biraz bunu konuşmak lazım.
Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama yani egosantrik algılanmasını istemem ama birazcık da ailemin de aslında beni yetiştirmesinden kaynaklanıyor. Ben çok fazla kariyerimde de, özel hayatımda da ama daha çok da kariyerimde aslında dışarıdan gelecek onaylar, evet hani pozitif onaylarsa beni hani bir yere kadar tabii de mutlu eder yani ama negatif bir durumla karşılaştığımda da aslında çok fazla bende kalmıyor. Yani çok fazla beni manipüle etmiyor. Evet. Eğer ben bir şeye de ilerlemek istiyorsam ve yapmak istiyorsam çok fazla bende büyük bir etkisi olmuyor o anlamda.
Zaten çok onaya muhtaç olsam böyle filmler yapmazsın.
Evet, bu arada.
Değil mi?
Yani yanlış anlaşılsın, asla istemiyorum ama yani zaten onaylanma ihtiyacımız olsa çilingir sofrasının yolculuğu ve planlanması mesela çok farklı olurdu açık konuşmak gerekirse.
Kesinlikle.
Zaten kimse onaylamadı ve kimse yapalım istemedi yani.
Ama bir kısımda çok sevdiği,
evet,
onayladı.
Kesinlikle.
Yani oradaki
kesinlikle,
kendi
evet,
bahçeni kuruyorsun biraz. Yani bu,
benim
bu çok
iç sesim ve evet yani Ali Kemal'le bizim birbirimizi onaylamamız mesela Ali Kemal'in söylediği bir şey beni etkiler, evet, ama herkes için bunu da söyleyemem açıkçası yani.
Şimdi müthiş bir yönetmen yapımcı ilişkiniz var ve hani şöyle tahtaya da vurayım. Evet. Bak küçük sesler gelsin. Ondan sonra peki mesela sen Ali Kemal dışında bir yönetmenle çalışmayı hiç düşündün mü?
Bir şey söyleyeyim mi? Çok zor olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani özellikle de
bu tip ilişkilerde birazcık zor oluyor. Evet. Yani alıştıktan sonra yeni birini tanımak, anlamak.
Kesinlikle öyle. Bu çok yani kurulması, ya zaten bizim kurduğumuz denklem çok imkansız bir denklem. Çok olabilecek bir şey değil, farkındayım ama zaten günün sonunda bir işbirliği ve bir ortaklık yapıyorsunuz. Biz aslında Ali Kemal de ben de başka işbirliklerine çok fazla açığız. Hani başka senaristlerle, yönetmenlerle, başka talentlarla da çalışalım şeklinde. Ama daha sonuca giden yol çok uzunken, daha sonuca çok varken en başında öyle iletişim kopuklukları ve yanlışlar yaşıyorsunuz ki o zaten hani bir sonraki noktaya bile geçemiyor.
Bunu çok iyi anladığımı düşünüyorum. Yani çünkü belli bir yaştan sonra da belli yorgunluklar, hadi yeniden bir şey alış et, kolay bir şey değil.
Çünkü hayatınızı gerçekten çok ciddi bir şey veriyorsunuz hayatınızda bir projeyi yaparken.
Çünkü adanmış
yani.
Çalışıyorsunuz. Evet. Bence bu önemli.
Ve kimin için adayacağım çok önemli.
Kimin için evet sonuç vermeye oldu. Ya da aslında çıkan esere de bağlı bir şey bu. Yani iyi bir şey için yapıyorsan evet. Mesela benim için en önemli şey hani mesela bakıyorum bir şey geliyor. Yani bu attığım taş ürküttüğüm kuşa değecek mi?
Doğru söylüyorsun.
Yani bu denklem çok önemli. O yüzden de öyle bir yapımcının kesinlikle da öyle. En önemli noktası o bence. Peki hayal kırıklıkların nasıl? Yani bu sektörde hayal kırıklıkları biliyorsun ki çok fazlasıyla var.
Olmaz olur mu zaten? Yani her an bir hayal kırıklığıyla yani karşı karşıya kalıyorsunuz
en,
gerçekten.
Ama en ilk hayal kırıklığın neydi mesela? Yani bu yıllar öncesine gittiğimizde.
Acaba o kadar mesela o sırada onu hatırlıyorum ama çok fazla bende yani ben his... O tarz hisleri çok fazla içimde tutmadığım için bende çok fazla kalmıyor ama ilk hayal kırıklığımı gerçekten hatırlamıyorum. Yani yaşadığım zorlukları çok çok iyi hatırlıyorum. Daha çok son hayal kırıklıkları bende
evet, son yeni dönemde bayağı var sende biliyorum.
Yani en büyük hayal kırıklığım hani eğer onu totalinde söyleyecek olursam hani ülkedeki bir takım şeylerin hani film yapabilmekle ilgili birazcık daha kolaylaşabilmesi ve daha rahat olabilmesini gerçekten isterdim. Bir şeylerin daha pozitif bir noktaya gidebilmesini isterdim. Bütün filmmakerlar için yani.
Evet
hani,
evet. Evet aslında şöyle bir şey var. Yapımcı kavramı, yatırımcı kavramı hep karıştığı için.
Çok.
Yatırımcılar yapımcı gibi davrandıkları için.
Evet.
Çünkü yapımcılar aslında erişilebilir olmalı değil mi? Yani evet, erişilemeyenler kesinlikle. Olmaması lazım aynen gibi öyle. Gibi. Tabii o kafa karışıklıkları oluyor. Hep bunlar yaşanan bir takım şeyler. Ama bence öyle insanlarla da bir şekilde çalışmıyorsun.
Kesinlikle öyle.
Yol almıyorsun. Mesela
evet.
Yani senin yaşadığın sıkıntıların bin katı benim için de söz konusuydu. ona göre kendi oyunumu kendim kuruyordum yani.
Çok doğru.
Çok öyle yürümesi gerektiğini
kesinlikle.
Düşünüyorum. Peki projeler veya senden sonra yani mesela ben biliyorum ki bir kısa filme destek verdiniz Witchcraft
evet.
için. Bu tip çalışmalarınız devam edecek mi?
Bunların hepsini devam ettireceğiz. Özellikle kısa film için devam ettireceğiz. Hatta belki biraz daha ileride belgesel için de aslında yapıyor olacağız. Çünkü özellikle kısa film ve belgesel Türkiye'de finanse edilmesi en zor artık işlerden
evet,
birileri hı-hı. yani. Hı-hı. Ve özellikle kısa metraj filmlerini çekmezse film yapımcıları ve yönetmenler ve senaristler yani bir noktaya gidebileceğimizi düşünmüyorum. Yani biz Cahaya Devi Kuşu'nu eğer yapmamış olsaydık ya şu an ben yapımcı değildim. Ali Kemal de bence yazar ve yönetmen olarak sektörde değildi gerçekten de. Ve onlar için şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz var. Yani kısa metraj film bütçelerini duyuyorum ben yani. Hı-hı. Her gün konuşuyoruz yapımcılarla. Neredeyse şu an çilingir sofrasının bütçesine yaklaşmış noktada. Belki daha bile üstünde. Yani imkansız bir noktaya gitti gerçekten de. O yüzden mutlaka hani Witchcraft'ın bünyesinde mutlaka destekleyeceğimiz projeler olacak. Ama bu desteği şöyle açmak isterim. Mesela bu desteklediğimiz proje için de aynısı geçerli. İzmir Kısa Metraj Film Festivali'nde tanıştık biz bu ekiple. Genelde insanlar aynen sizin dediğiniz gibi şey gibi geliyorlar yani yapımcıya. Benim projemi alın, her şeyi siz yapın. Ben yeter ki çekeyim bir an önce.
Maalesef.
Ama anlamadıkları şey şu. O film aynı zamanda bir yapımcı da var etmek zorunda.
Bravo.
Etmediği noktada da ya ben okey kendimi Seda Özkaracı olarak yazsınlar yapımcı olarak. Ama yani sistemi sürdürebilecek bir şey değil gerçekten de yani. O yüzden eğer yanlarında günahıyla sevabıyla yapımcı title'ı için aday birisi varsa biz orada kendimizi company olarak da ben kendimi isimsel olarak da sadece destek konusunda aslında tutuyorum. Yeter ki onlar yapsın. Yani ki devam edebilsin
sistem. Çok da doğru
sistem.
Bir tavır. Benim en sevmediğim tavır bir yapımcı olarak karşımda bir yapımcı bulmuşken konuşayım. Ya eti senin kemiği benim evet. muhabbeti. Ya öyle bir şey dünyada yok yani. Evet, herkesin kesinlikle. Her şeyden. Mesela biraz önce söyledin. Mesela Ali Kemal'le oturuyoruz. Bir karar veriyoruz. Yani o ona hizmet eder de filmi evet. yapar vesaire değil. Ya da aman versinler işte 2 milyon 3 milyon neyse ben evet. yapayım. Değil. O zarar ederse ne yapacaksın? Yani buna hiç sorumluluk hissetmemek nasıl bir şey? Yani bu anlamda. Peki senle mesela buluşmak isteyen yönetmenler veya işte Ali Kemal'le buluşup fikir alışverişi. Biliyorum ki çok workshoplara gidiyorsunuz. Evet. Çok yardım oluyorsunuz. Mesela kriterlerin nedir? Senin hani tamam Ali Kemal'le yapıyorsun ama bir projeye mesela destek verme kriteri nasıl oluyor?
Şu çok önemli bir şey. O timin yapımcısı ve yönetmeni ve senaristi olarak o projeyi mutlaka hayata geçirebilecek olması benim için önemli açıkçası.
Fizibilitesi yani.
Kesinlikle öyle. Hmm. Yani gerçeklikle bağının kopuk olmaması lazım. İlk kısa metrajında ben Cannes Film Festivali'ne gideceğim gibi bir evet. şeyle gelmemesi
ya
lazım.
Ya zaten ben bir festival için film yapma fikrine de ya, birazcık evet. yani film bu festival yetişmemiz lazım. Neden? Yani sen önce iyi bir film yapmaya yetiş. Tamam, yani sonra o yolunu öyle. Bulacak.
Amacı gerçekten hani senaryosuna filmine sarılması lazım o timin ve gerçekten ona inanıyor olmaları lazım. Hani ve yapabilecek olmaları lazım aslında. En önemli şey bizim için bu yani. Sağ olsun bizim desteklediğimiz tim çok güzel yaptı. Şu anda festival olarak da güzel bir yolculukları da var. Görünmeye de başladı film.
Evet biz yani şöyle bir şey de var. Yani benim önüme mesela gelen, ben gerçi senaryo okumuyorum ama hani senaryo fikri olarak gelen tretman ya da sinopsisler bile aslında bazı betimlemelerden oluşuyor. Yani bir fikir yok, bir şey yok. Hani sadece gördüğü, zihnin arkasında gördüğü resimleri anlatmak. Halbuki öyle. Benim bir hikayeyi dinlemeye, anlamaya ihtiyacım
evet,
var.
Orada.
Yani aslında en çok da onu tavsiye ediyorum. Genellikle bu çok artmış durumda. Yani evet görüntü ve diyalogların yazıldığı bir metine senaryo diyoruz ama senaryonun birkaç hali var. O artık çekim senaryosu o kadar spesifik bir şey yaptığı
kesinlikle
zaman.
Kesinlikle öyle bu arada.
Bunu sen de fark ediyorsundur
ben
değil mi?
Ben bunu çok fazla fark ediyorum. Tabii ki de şöyle bir avantajı oluyor Ali Kemal'in bende. Ali Kemal bence çok yani üst düzey bir senarist olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir
çünkü
yazar.
Çünkü oyun yazarı, çünkü evet. Kitap yazarı, şiir yazarı. O yüzden o yazarlık konusunda kendini çok geliştirmiş
ve
birisi.
Ve çok fazla layer'ları oluyor yazdığı işin ve çok temiz gerçekten. Hani yazıyor işlerini. Şimdi onları okumaya alışkın olduğum için başka bir şeyi açtığımda çok fazla entegre olamıyor olabiliyorum bazen. Aslında o bende bir deformasyon yarattı ve dediğiniz şeyle ben de çok fazla karşılaşıyorum. Ama nasıl aşılabilir bilmiyorum gerçekten
bence
de.
Bence işte burada da söyleyerek çünkü alıp işte X yazarın dünyada hı-hı. önemli bir X yazarın yazdığı senaryo kitabını okumanın bir anlamı yok.
Kesinlikle
çünkü
öyle.
Aynı sektör değiliz, aynı endüstri değiliz, aynı yerlerde değiliz.
Çok başka bir metabolizma
oturup,
var burada.
Evet oturup bol film izlemek, bol hikaye okumak, evet. kelimeleri yapmak ve sonra tabii ki biraz set deneyimi. Çünkü hakikaten o oyuncunun ağzında o diyaloglar çalışacak mı, çalışmayacak evet. mı, nasıl gidecek filan. Tüm bunlar birer mesele. Peki yeni projelerin neler?
Ali Kemal sağ olsun çok fazla proje var gündemimizde. Ve dediğiniz gibi tek bir mecrada üretmiyoruz aslında. Zaten öyle de yapmak istemiyoruz. Her alanda devam etmek istiyoruz yani. Bir dijital mecra devam ediyor. Şu anda oraya çok fazla aslında üretimimiz var. Ve görüşmelerini yürüttüğümüz, geliştirdiğimiz. Bir de aslında bence Ali Kemal'in Çilingir Sofrası'ndan sonra ki bence zaten Çilingir Sofrası da öyleydi ama özellikle yapımcı olarak benim yani üst düzey iş dediğim ve hayatımın da yapımcı olarak, işi olarak kodladığım Mardin'in En Güzel Kızı aslında.
Hmm, çok güzel bir proje.
Gerçekten çok güzel bir proje ve şey koruyup kolluyorum çok da sakındığım bir proje gerçekten. Çok özenli de davrandığımız bir proje yani. Şu an bizim gündemimizde olan proje. Şu an onunla devam ediyoruz. Şu an in development aşamasında zaten.
Para
yani.
Arıyorsunuz.
Finans arıyoruz kesinlikle. Önceki alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp yani kesinlikle şunu yapmak istemiyoruz. Yanlış işbirliklerini böyle bir projede artık daha fazla yokuz. Yani en azından bunu öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorum yani. O
ne istemediğinizi biliyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Çünkü o günün sonunda çok uzun bir yolculuk. Bir evlilik yapıyorsunuz. Her kimle ilerliyorsanız. Oyuncu olarak da, ortak olarak da kimle çalışıyorsanız. Günün sonunda o evlilik iyi de noktalanabilir. Çok kötü de ayrılabilirsiniz gerçekten.
Peki şunu soracağım. Mesela bundan 14 sene önce yapım lab'a geldiniz. Ve ben hatırlıyorum hayallerinizin, yapmak istediğiniz şeyin pek çoğunu yaptınız. Ayrıca da beraber yaptınız. Yani evet. o kadar yıl maşallah diyelim.
O.
Evet. Peki bir mesela bundan 5-10 yıl sonrası için kendinizle ilgili beklentiniz ne?
Kendimizle ilgili beklentimiz aslında çok büyük beklentilerimiz yok. Yani çok böyle uçan kaçan uzaya giden beklentilerimiz aslında yok. Daha ayağımızın herhalde yaşla da alakalı sağlam bir şekilde yere bastığı daha gerçekçi beklentilerimiz var aslında. Tekrar yine biz ikili olarak ve Witchcraft altında aslında yine bu projeleri devam ettirebilmek istiyoruz. Aslında aslında bunları yapabilmek istiyoruz. Yani şöyle bir beklentimiz yok. Şu festivale gidelim ve şu ödülü alalım ve şöyle bir şey yapalım.
İyi gibi. Film yapmak istiyorsunuz.
Evet, filmlerimizi, üretmek projelerimizi istiyorsunuz. Hayata geçirebilmek istiyoruz. Yani kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili en büyük beklentimiz aslında bu. Bir de hedef olarak söyleyebileceğim şey aslında şu. 5 yıl sonrası için gerçekten de yurt dışında bir ofis açmak. Yani en azından bir ayağımızı gerçekten de oraya konumlandırmak ve paralelde ama buradan kesinlikle kopmadan buradan beslenerek bir üretim yürütebilmek
yani her
aslında.
Zaman karşılıklı beslemesi de önemli yani kültürlerin. Ben önemli görüyorum. Peki Seda, şunu sana soracağım. Yani hepsini konuştuk, hepsini çok güzel bir şekilde cevapladın ve maşallah diyeyim. Böyle maşallah diye ilerliyorum. Şöyle bir şey var. Bir taraftan mesela kitap adaptasyonları vesaire, mesela kitaplarla edebiyatla da işbirliği yapıyorsunuz.
Çok zor bir şey gerçekten.
Çok zor. Buna da devam etmeyi düşünüyor musun?
Düşünüyoruz. Orada da şöyle bir şey. Bu da aslında başka türlü bir işbirliği. Başka bir talentla ya da onların varisleriyle aslında işbirliği yapıyorsunuz. Duygu Asanay'ın ailesiyle bu süreçte zaten biz çok yakın çalıştık. Ve hatta yani neredeyse aile gibi olduk. Gerçekten
çok
bize...
Çok tatlıdırlar.
Yani gerçekten öyle ve güvenip yani çok önemli bir şeyi bize teslim ettiler sağ olsunlar.
Tabii çok da siz de çok güzel yaptınız.
Hakikaten yani hiç haklarını yemeyeceğim. İnce Asena'nın özellikle. Ve çok güzel bir ilişki geliştirdik süreç içerisinde ve hala da devam ediyor ilişkimiz. Arada mesela başka kitaplarla ilgilendiğimiz oldu. Çok iyi kitaplardı hepsi gerçekten. Ama bizim için doğru değildi. Biz onlar için doğru değildi. Karşılıklı birbirimiz için doğru match olmadığımız işlerdi. Ama şu anda da bir kitap adaptasyonu gündemimizde. İsmini vermeye çok sakındığım birisi. Ve çok da dijital mecra için adaptasyonu yapacağız yani.
Güzel.
Çok zaten çok sevdiğimiz. Ali Kemal'in de benim de çok sevdiğim birisi. İnşallah güzel olacak hayata geçti.
Güzel oldu ama ne kadar bu güzel enerjinizle mutlaka geçecek. Peki son soru, neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne diyeceksin?
Ya bunu yani buraya gelene kadar o kadar çok düşündüm ki yani şöyle, neden filmlerini çekemedikleriyle ilgili çok fazla problemle karşılaştıklarına hepsinin eminim. Hepsinin bunların da kabaca doğru problemler olduklarına da eminim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer içlerinde filmci olma duygusu yaşıyorsa ve onsuz yapamıyorlarsa ve hayatta devam edemiyorlarsa kesinlikle arkasını bırakmasınlar ve o projeyi hayata geçirsinler derim açıkçası. Yani yoksa neden filmlerini çekemedikleriyle ilgili kendi projelerimden de başlayarak çok fazla canım, negatif şey sayabilirim onlara.
Olumsuz, olumsuzluklar hep var ve hep vardı ve hep bende de vardı, sende de var, hala var.
Kesinlikle
hep
öyle.
Hep olacak. Yani dolayısıyla aslında vazgeçmemek, kararlı olmak
kesinlikle
ve burada aslında bu podcast'te sorduğum onaylanma ve hayal kırıklığı sorusu bu. Çünkü pek çok nedende o duyguları iyi gözden geçirmediğimiz için projeleri feda ediyoruz. Onu etmememiz gerektiğini
kesinlikle
düşünüyorum.
Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Eklemek istediğim bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Şahaneydi.